Ayrım 33, erken boşalmanın üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe, sayfa 298. I, egzersizlere verilen tepkiler. Sonuç olarak erken boşalma terapisi gayet başarılı bir cinsel terapi olabilir. Bunun ön koşulu çiftin angaje, yani bağlanmış bir biçimde işbirliği yapmasıdır. Burada bayan partnerin işbirliğinde bulunurken istekli olması çok hassas davranılması gereken bir konudur. Cinsel terapinin odak noktası erkeğin bedensel ve zihinsel gerginliğini ve de cinsel uyarılmasını daha iyi algılamayı öğrenmesidir. Yukarıdaki egzersizleri uygulayan çiftler aşağıdaki tepkileri verebilirler. Sıkılma. Eğitim süresi birkaç haftadan fazla sürdüğü için çifte sıkıcı gelebilir. Bu nedenle 10 seanslık yoğunlaştırılmış bir program uygulamakta fayda vardır. 3 hafta kadar sonra mutlaka sevişmeli, cinsel birleşme egzersizlerine başlanmalıdır. Kadının hayal kırıklığı. Egzersizler boyunca bayan partner tahrik olabilir ve beklemekten dolayı hayal kırıklığına uğrayabilir. Bu nedenle kadının istemesi halinde erkeğin kadına klitoral uyarı ile orgazm yaşatan cinsel oyunlar oynaması teşvik edilir. Ancak bu durum erkeğin yaptığı egzersizlerin üzerinde odaklanmasına engel olacak şekilde olmamalıdır. Erkek uyarılırken partneriyle ilgili tüm düşünceleri aklından uzaklaştırmalıdır. Aksi halde egzersizler başarısız olabilir. Dirençler. Tedavinin her iki safhası da, yani mastürbasyon egzersizleri ve cinsel birleşme egzersizleri ile uyarı, çiftlerden farklı duygular, tepkiler alma eğilimindedir. Tedavinin önüne engeller çıkartan dirençler aynı zamanda çiftin ve her bir partnerin daha derinlerdeki çatışmalarına inmek için eşsiz bir fırsat sağlar. Kadın erkeğe karşı düşmanca bir tavır içerisindeyse, penisi uyarırken tedavinin ilk safhasında kendini bir geyşe gibi kullanılmış hissedebilir, bu nedenle de kızgın olabilir. Bunun aksine çiftin arasında derin bir sevgi ilişkisi varsa, kadın içten ve samimi bir şekilde yardımcı olabilir ve partnerinin ilerlemesinden keyif alır. Direnç nedir? Direnç, bireyin bilinç dışının travmatik olayların yan etkilerinden kaçınmaya çalışmaya gayret etme şeklidir. Her birey tedavi edici müdahaleye karşı bir direnç gösterebilir. Bazen terapist için bireyin neden terapiye geldiğini anlamak gerçekten de zor olabilir. Çünkü birey onu bozan semptomlardan kurtulma konusunda çok umutsuzdur. Birey bu semptomlardan kurtulmak istese de gene de tedaviye direniyordur. Birey bu gizemli olgudan haberdar olduktan sonra bu sorunu çözmek için gerekli olan cephaneyi kendine sağlayacaktır. İnsanoğlunun en önemli işlevi fizyolojik ve psikolojik olarak statükosunu korumaya çalışmaktır. Birey her zaman için gereksiz değişimlere karşı çıkacaktır. Çünkü bilinç dışı olarak bu tip değişimlerin aklının dengesini bozacağına inanır. Bu nedenle direnç bireyin kendi dengesini koruma biçimi olarak da ortaya çıkabilir. Bu direnç bazen bireye huzur ve uyum yanılsaması da sunabilir. Birey yoğun bir şekilde acı çekiyor olsa bile aklı ona hatalı bir şekilde değişiminin daha büyük felaket getireceğine inanabilir. Bütün değişim şekilleri bu anlamda bilinç dışı tarafından onaylanmalıdır. Çünkü bilinç dışı çok kırılgan bir yapıya sahiptir. Birey bilinçli olarak değişimin yararlı olacağına inansa da bilinç dışı bir anlık bir risk almayı istemez ve gelişmeye teşvik etmez. Bireyin aklı gayretli bir şekilde ruhsal travmanın araştırılmasına direnir. Çünkü bu araştırma kaçınılmaz olarak bir değişime neden olacaktır. Direncin ortaya çıkması. Gerekli ipuçlarına bakmasını bilen bir terapist için oldukça aşikar bir işlemdir. Tabii ki terapistin direncin bilinçsizce ortaya çıktığını aklında tutması gereklidir. Ama bu bireyin davranışlarında direnç olduğu gerçeğini değiştirmez. Mesela birey gizemli bir şekilde randevuya geç kalabilir, hem de hiçbir geçerli bahane sunmadan. Ya da birey düzenli olarak randevulara gelmeyi unutabilir. Birey terapi seanslarına katlanamayabilir ya da seans sırasında bir soru sorulduğunda boş bir aklı olduğunu da iddia edebilir. Aynı zamanda birey terapi için uygun olmadığını da iddia edebilir. Hakikaten dirençli biri genellikle sorunları hakkında konuşmayı tercih eder, ancak onların altında yatan nedenlerden bahsetmez. Freud, insanoğlunun rahatsız edici konuları açığa çıkarırken bilinçsiz bir direnç oluşturduğunu söyler. Düşüncelerini belirtmek istemeyerek direnci geçmişinin durumunu araştırırken ortaya koyabilir. Bu tip bir birey geçmişini araştırmamak için ortaya itirazlar sunar ve aslında olmayan çabuk bir düzelme şekli aradığını iddia eder. Terapist bireyin üzüntülerine bilinç dışında bir çözüm bulmaya gayret etmelidir. Bireyi sadece bilinçli bir şekilde geçmişini araştırmaya yönlendirmemelidir. Buna ilaveten bireyin bir yere hapsedilmiş üzüntülerini yeniden yaşaması gerekebilir. Bu üzüntüler bireyin anılarıyla direkt olarak bağlantılıdır. Bireyin kalıcı değişimi tasarlamadan önce bu işlemleri yapması gereklidir. Terapiye yeni başlayan bir birey, bilinç dışından kaynaklanan bir sorunu ele alırken, çıkarsamalı ve mantıklı düşünmenin ona baştan aşağı bir değişim sağlayacağını kabul etmekte zorlanacaktır. Sözün kısası, birey kendini erken boşalmanın verdiği duygusal acılardan kurtarmak ister. Ama bu acılardan kurtulmak için terapiye gelmenin yeterli olacağını düşünür. Başarıya ulaşmak için birey kendini bu tip bir aldatmadan kurtarmalıdır. Mantık hiçbir şeyi çözmez ve tedaviye hiçbir yararı yoktur. Eğer mantıklı düşünme bireyin şikayetlerini çözebiliyorsa zaten terapi aramaya gerek yoktur. Bireyin direnci bazen o kadar güçlü olur ki birey bu direncin üstesinden gelemez. Hatta bu direncin üstesinden çok iyi bir terapistin yardımıyla bile gelemeyebilir. Birey bir seansa gelmeyebilir ya da önceden belirlenmiş bir seansı iptal edebilir. Çünkü zamanını ve parasını harcamayacağı inancını taşımaya başlamıştır. Birey bazen terapinin sorunlarına cevap olmayacağı konusunda ailesinden de baskı görebilir. Bu durumda tabii ki teslim olacaktır. Çünkü devam etmek için gerekli olan kuvveti ve içsel kaynakları bulamayacaktır. Şimdi bireyde direncin ortaya çıkmasının nedenlerini tanımlayalım. Kişi kendini sabota ettiğinde bir takım kazançlar da elde edecektir. Bu kazançları birincil ve ikincil kazançlar olarak adlandırabiliriz. Birincil kazançlar, bireyin travma veya ruhsal çatışma anında güya kendini koruma için ortaya çıkan kazançlardır. Aslında birincil kazanç, bireyin kendini korumaya yönelik veya yaşamı sürdürmek için öne sürdüğü mekanizmalardır. Birey bu mekanizmaları kendi güvenliğini sağlamak için kullanır. Birincil kazançlar, bireyin semptomlarının ortaya çıkmasının asıl nedenidir. Aynı zamanda bireyin savunmacı stratejilerinin ortaya çıkmasının nedeni de budur. Bu tür düzenlerin işlevi, bireylerin kişisel doğrularından kaçınarak bunun mahvedici sonuçlarını kavramaktan uzak durmaya çalışmaktır. Birincil kazançlar her ne kadar rahatsız edici semptomlar olsa da birey için bunlara dayanmak içsel çelişkilerle yüzleşmekten ve gerçekleri kabul etmekten daha kolaydır. İkincil kazançlar, bireyin birincil şikayetlerini teşhir etmesinin sonucu ortaya çıkan telafi edici yararlardır. İkincil kazançlar bir anlamda psikolojik saçak olarak düşünülebilir. Mesela bir birey işinden nefret ediyor olabilir fakat işinden ayrılmıyordur. Çünkü işinden ayrıldığında şirket arabasını da kaybedecektir. İkincil kazançlar bilinçsizce bireyin hoş olmayan sorumluluklardan kaçmasını sağlayabilir. Bu olanak bireyin başkalarından istediği ilgiyi almasını ve özel öncelikler elde etmesini ve istediği statükoyu korumasını sağlayacaktır. Bireyin psikolojik ve fizyolojik semptomlara bağlı kalmasının birçok farklı nedeni vardır. İkincil kazançlarının korunmaya çalışmasını anlamak için bir gerçek çok önemlidir. Birey erken boşalma tarafından ne kadar bedbaht edilirse edilsin ya da bu erken boşalmanın bireye verdiği zararlar çok kesin olsa da bu duruma tahammül etmek için geçerli bir neden vardır. Bireyin bilinç dışının en derin seviyelerinde bu semptomları ve onunla birlikte gelen ikincil kazançları tutmasının nedeni bireyin kendini korumaya çalışmasıdır. Bireyin içgüdüsel korkuları, kesinlikle sağlanan güvenlik ve bilinmeyenler hakkındaki şüpheler, bireyin gerçekleri bedeli ne olursa olsun saptırmasını sağlar. Temel olarak birey bilinç dışında yatanların ona daha fazla zarar vereceğini düşünür. Birey bu ikincil kazançları tutmaya devam ettikçe psikolojik hasarlar almaya devam edecektir. Bu tür kendini korumaya yönelik düzenlemeler ancak bir yere kadar çalışır. Yani terapist bu tür bir korumanın gerekli olmadığını veya bu tür bir ruhsal üzüntülerle başa çıkmanın başka yolları olmadığını göstermedikçe birey kendi sadık hizmetkarını seçmeye devam edecektir. İkincil kazançlar tabii ki birey ıstırap veren olaylardan etkilendiğinde ortaya çıkar. Korku ve şüpheler bireyi bunaltacak şekilde kuşattığında, birey gayri ihtiyarı önceki çocukluk safhasına geri döner ya da çocukça bir kişiliğe bürünür. Bu olgu bireyin kendince değerli bulduğu ruhsal zırhının bir parçasıdır. Birey güya kendini çocukluğundaki güvenli bir yere götürecektir. Bu da travmaların ona verdiği zararları azaltacaktır. Bu nedenle olanla bireyin aklında neler olabileceğini tanımlamak, terapistin direnci etkili bir şekilde aşmasını sağlayabilir. İkincil kazançlar birçok şekil alabilir ve sayısız nedenle ortaya çıkabilir. Terapistin yapması gereken en önemli şeylerden biri, ikincil kazançların bireyin ruhundaki anlamını ve işlevlerini açığa çıkarmaktır. Birey bilinç dışı ikincil kazançların belirtisi niteliğindeki unsurları bırakmayı reddettiğinde, eğer sorun tam anlamıyla çözülemiyorsa etkisi hafifletilmeye çalışılmalıdır. Terapist bireye bilinç dışının onu korumaya çalışmasının nedenlerini ortaya çıkarma konusunda yardımcı olmalıdır. Bireyin aklında tutması gereken şeylerden biri de bazı durumlarda birden çok yardımcı unsurlar olduğudur. Mesela bilinç dışının bireyi bu şekilde korumaya çalışmasının iki veya daha fazla bileşeni olabilir. Bu gibi durumlarda bireyin bu tür belirtiler üretmesine neden olan sebeplerin artık geçerli olmadığını kavraması gerekir. Bireyin ikincil kazançlarının kökü birden fazla kombinasyona sahip olduğunda, terapistin düşünmesi gereken şey bütün yardımcı unsurların ortaya çıkmasına gerek olup olmadığıdır. Söz gelimi ikincil kazanç birçok yardımcı unsura sahip olabilir ve yardımcı unsurlar yıllar içinde oluşmuş olabilir. Bunun için kanıt aranıyorsa bireyin belirtilerine göz atılmalıdır. Bireyin belirtileri hiçbir değişim göstermiyorsa ya da çok yavaş şekilde değişiyorsa, sonra tekrar stabilize oluyorsa, terapist bu tür bir durumla karşı karşıya kalmış olabilir. Değişime olan dirençle karşılaşmak terapistin her zaman tetikte olması gereken bir durumdur. Direnç, bireyin tedavi edici işleme engel olması anlamına gelir. Birey işleme karşı kavgaya tutuşur, kendi gelişimini engeller. Birey aynı zamanda savunmacı stratejilerini yerinden oynatmaktan kaçınır ve böylece hayatında meydana gelecek değişimlere direnir. Birey kendi savunucu stratejilerini korumakla kalmaz, aynı zamanda kendini psikolojik rahatsızlığını başka bir yöne yönlendirmekle yükümlü hisseder. Aynı zamanda fizyolojik ve psikolojik tepki ve duyuları gömecek bir yer arar. Bireyin gizlemeye çalıştığı olay ne kadar travmatikse, birey bu anıları ve hapsedilmiş duygusal tepkileri açığa çıkarmak istemez. Yani olay ne kadar travmatik olursa birey de bu anıları o kadar derine gömer. Buna rağmen terapist direnci iki ucu olan bir kılıç olarak değerlendirmelidir. Bir uçta direnç terapinin gerekli bir olgusu olarak değerlendirilebilir. Bu olgu çelişkinin köküne dair terapiste ipuçları verebilir. Diğer uçta ise bireyin üzüntülerini yenmesi ve erken boşalmadan kurtulması için bu engel ortadan kaldırılmalıdır. Terapistin karşısındaki kişinin en derinlerdeki korkularıyla ve en derin üzüntüleriyle yüzleştiğinin bilincinde olması gerekir. Bireyin yüzleştiği psikolojik acılar onun için hayatı tehdit edici ölçüde olabilir. Onun bakış açısından bakıldığında sorunları onun için çok önemli olabilir. Bu yüzden her birey anlayış ve şefkatle karşılanmalıdır. Çok fazla hoşgörü de bireyin yararına olmayacaktır. Bireyin seansa geç gelmesine veya seansın süresini uzatmasına izin vermek bireyin yararına olmayacaktır. Birey direncini aşmak için uygulanabilir çözümlere direndiğinde ortaya sorunlar çıkacaktır. Birey eninde sonunda önceki kavrayışlarını terk edeceğini ve kendi kendini yeniden keşfetmeye hazırlandığı, bu keşfin de onun hem terapide hem de hayatında gelişmesini sağlayacağını anlayacaktır. Bu durumda birey direncini bir kenara bırakmayı ya da terapiyi sonlandırmayı seçebilir. Bunu yaparken durumu kılıfına uyduracaktır. Terapist bireyin neden terapiye direndiğini veya neden gelişimini durdurduğunu bulmalıdır. Aşağıdaki sorular bu nedenleri araştırmada kullanılabilir. Bu sorular aynı zamanda terapistlerin kendi kendilerini sorgulamasını da sağlayacaktır. Hasta ve terapist arasında verimli bir iletişim kurulmuş mu? Hasta ve terapist arasında gereken yakınlığın temeli sağlam bir şekilde atılmış mı yoksa temel sallanıyor mu? Terapist, terapi sırasında hastadan beklenenleri iyi bir şekilde açıklamış mı? Hastanın terapiden gerçekçi olmayan veya yanlış beklentileri var mı? Terapistin hastayı terapiye alırkenki maksadı nedir? Terapist, hasta için uygun olmayan terapi teknikleri kullanıyor mu? Tedavi, hasta için çok hızlı veya çok yavaş biçimde mi ilerliyor? Hasta, sorunlarının altında yatan nedenleri tanımlamakta zorlanıyor mu ve hastanın bu konular hakkında gözle görülür bir endişesi var mı? Terapist hastanın bu nedenlerle ilgili içgörü kazanması sürecinde başarısız mı? Hastanın inançlarının mizacı bu sorunların kaynağı mı? Hasta terapide başarılı olacağına inanıyor mu? Hastanın terapide başarılı olamayacağına dair inançlarının altında yatan nedenler nedir? Hastanın terapide başarısız olacağına dair korkusu var mı? Hastanın terapide başarısız olmasına neden olacak ikincil kazançlar var mı? Terapinin sonuçları hastanın kendi değerlendirmelerine ters sonuçlar doğurabilir mi? Hasta ailesi ve arkadaşları tarafından yanlış yönlendiriliyor mu? Hastanın ailesi ve arkadaşları yardım ediyor gibi görünüyorken aslında başka planları var mı? Terapinin sonuçları bedeline değecek mi? hastanın gelişimini engelleyecek psikolojik, biyolojik ve nörojenik sorunları var mı? Terapist bireyin terapiye direnmesi için olası nedenleri kafasında tanımladıktan sonra gemiyi istediği yöne yönlendirmek için avantajlı bir konuma gelir. Anksiyete. Elle yapılan mastürbasyon egzersizleri erkekte yoğun duygular oluşturma ve bu duygulara karşı savunmalar yaratma potansiyeline sahiptir. Temel olarak değerliliği ve sevilebilirliği konusunda kendine güvensiz olan erkek genellikle partnerinin aşırı ilgisine karşı bilinç dışı savunmalar oluşturabilir. Bu durum bazı hastalarda önemli bir anksiyetenin oluşmasına neden olabilir. Bazen anksiyete partner tarafından reddedilme korkularının ortaya çıkmasına neden olabilir. Daha ciddi sorunları olan erkekler arada sırada bu duruma paranoid savunmalarla tepki verebilirler. Bazılarının egzersizlere devam etmesi, cinsel terapi ile temel güvensizlikleri çözülmediği sürece duygusal olarak mümkün değildir. Erkeğin pasif olmasının keyfi. Partnerli egzersizler sırasında erkeklerin pasif bir rol alması gibi bazı pozitif duygusal reaksiyonlar oluşması da söz konusudur. Erkekler bu sayede vermek kadar almanın da zevk verdiğini öğrenirler. Erkek partnerinin kendisini sevdiğini ve egzersizler bittiğinde ona vereceği güzel duyguları geciktiriyor olsa da kendisini reddetmeyeceğini öğrenir. Kadının süreci baltalaması. Cinsel birleşme egzersizleri tipik olarak erkeğin hızlı gelişiminin neden olduğu duygusal tepkileri ortaya çıkartır ve çift için tehdit edici olabilir. Özellikle kadın bu dönemde baskı altında veya kaygılı olmaya açıktır. Bu nedenle bilinç dışı olarak tedaviyi baltalayabilir. Bu durum işbirliği yapmayı reddetme, egzersizlerden sıkıldığını söyleme veya daha kötüsü bunlardan iğrenme biçiminde açığa çıkabilir. Bazı kadınlar bu noktada partnerlerini eleştirmekte ve cesaretlerini kırmakta, boşalmalarını kontrol edebilseler bile diğer alanlarda yetersiz ve itici kalacaklarını hissetmelerini sağlamaktadır. Erkeğin gelişimine verilen bu tür olumsuz duygular, tepkiler genellikle kadının derinlerdeki güvensizliklerine dayanmaktadır. Kadın bilinç dışı olarak kendini yetersiz ve güvensiz hissetmekte ve tedavi bitince erkeğini elinde tutamayacağını düşünmektedir. Çünkü erkeğin erken boşalması ve kadının bu konudaki toleransı erkeği kadına bağlı hale getirmiştir. Artık erkek erken boşalmasından kurtulmaktadır ve bir başkasını daha çekici bulma ihtimali vardır. Bu durumda erkeğin çok açık bir şekilde partnerine değer verdiği ve onu çok sevdiğini göstermesi gerekir. Ayrıca erkeğin erken boşalmasının tedavi edilmesi, kadının kendi cinsel yeterliliği ile kaygılarını ortlatabilir. Erken boşalan erkeklerin partnerlerinin birçoğu orgazm olma konusunda sorunlar yaşar. Kadının bu durumu partnerinin erken boşalma sorununa bağlaması şaşırtıcı değildir. Bununla birlikte vakaların büyük bir bölümünde bu varsayım yanlıştır ve kadın kendisine ait çok özel nedenlerden dolayı orgazm olamayabilir. Kadının partnerinde olan erken boşalma sorunu kendi sorununun gizli kalmasını sağlamış olabilir. Artık daha uzun süre ilişki yaşayabilecek olma ihtimali kadının orgazm olamama sorunuyla yüz yüze kalmasına yol açar. Özellikle ailedeki yerleşmiş bakış açısı erkeğin sorun, kadınınsa kurban olduğu yolundaysa bu durum tehdit edici olabilir. Bu tepkilerin önüne geçmek için başlangıç seansında erken boşalmada iyi bir prognoz, yani bir hastalığın seyrini önceden tahmin etme, prognosis olduğunu açık bir şekilde ifade etmekte fayda vardır. Ancak erkeğin başarılı bir şekilde boşalma kontrolü sağlaması partnerinin iyi bir cinsel işlev göstereceği anlamına gelmez. Kadının cinsel fonksiyonu yalnızca erkek kontrol kazandıktan sonra değerlendirilebilir. Bir sorun ortaya çıkarsa bu sorun da tedavi edilebilir. Daha önce erken boşalma sorunu olan bir erkeğin partnerinde bir orgazm sorununun keşfedilmesi bazı ters tepkilere neden olsa da nihai sonuç her zaman çok iyidir. Çünkü kadın da cinsel terapiden faydalanarak farkındalık geliştirmeye başlar. Bununla birlikte kadının partnerine karşı bu tür olumsuz tepkileri hassasiyetle ele alınmalıdır. Aksi halde bunlar tedaviyi baltalayabilir, sonlandırabilir. Erkekte sertleşme sorunlarının ortaya çıkması. Nadiren erken boşalan erkek tedavi sürecindeki gelişimine bağlı olarak kendini tehdit altında hissedebilir. Örneğin baskın ve otoriter bir anne gibi olan partneri bilinç dışı cezalandırmanın en iyi yolu erken boşalma olmuş ise erken boşalma bilinçsiz bir ihtiyaca hizmet ediyor olabilir. Bu durumda tedavinin cinsel birleşme noktasında erkek iktidarsız bir hale gelebilir. Bu da tedavinin uzaması anlamına gelir. Örnek vaka Mehmet ve Irina. Antalya'da özel bir şirkette çalışan Mehmet 29 yaşındaydı. Genel evde bir hayat kadınıyla yaşadığı ilk cinsel deneyiminde başlayan erken boşalması yıllardır devam ediyordu. Mehmet ilk deneyimde son derece gerginken birlikte olduğu kadın ise çok sevimsizdi ve Mehmet'i işini bir an önce bitirmesi için acele ettiriyordu. Mehmet ise kendisinin ilk deneyimi olduğunu kadına açıklamaya bile utanmıştı. Mehmet görünümü son derece düzgün, esmer ve yakışıklı bir erkekti. Kadınların özellikle nazik tavırlardan hoşlanan Antalya'daki turistlerin onu çekici bulmasını anlamak pek zor değildi. Kalça çimdikleyen veya laf atarak rahatsız eden tipik erkek tipine hiç benzemiyordu. Kadınları kendisiyle birlikte olmaya ikna etmek kolay oluyordu. Ancak çok çabuk geldiğini düşünerek her zaman ilişki sonrası derin bir utanç yaşıyor ve kendini hep başarısız hissediyordu. Sonunda 25 yaşında çok çekici bir Rus kadınla tanıştı. Mutlu ve güven verici bir kişiliği olan mavi gözlü ve sarışın bir turistti. İyi derecede Türkçe ve İngilizce biliyordu ve tüm arkadaşlarını kıskandıracak kadar yakınlaşmışlardı ve evlenmeyi planlıyorlardı. Tek sorunları erken boşalmaydı ve bu sorun hakkında çok az şey biliyorlardı. Ancak Irina, Mehmet'in klitorisi elle ya da oral olarak uyarmasından yeterince tatmin olduğu için bu durumdan pek yakınmıyordu. Mehmet'in ilk aşamada tedaviye dur başla tekniğini öğrenerek tek başına başlamasına karar verdik. Bebe yağı ile mastürbasyon yapacak ve 8 noktasına geldiğini hissederse duracaktı. Amaç boşalmadan 30 dakika dur ve başla talimatlarıyla mastürbasyon yapmaktı. Bu aşamada önce rahatlamayı öğrenmesi için bir gevşeme CD'si de verildi. Doktor Keçe, ev ödevi ile aranız nasıl Mehmet Bey?
Mehmet pek iyi değil.
Doktor Keçe, mastürbasyon yapmayı denediniz mi?
Mehmet hiç deneyemedim.
Doktor Keçe, yoksa ev ödevini doğru anlatamadım mı?
Mehmet, hayır siz doğru anlattınız ama evde arkadaşlarım vardı, o nedenle yapamadım.
Doktor Keçe, oldukça geniş bir evde yaşadığınızı sanıyordum, o halde yatak odanızı paylaşmak zorunda mı kaldınız?
Mehmet, hayır.
Doktor Keçe, anlıyorum sizde mastürbasyon ödevleri konusunda bir huzursuzluk veya bir kızgınlık seziyorum, yanılıyor muyum?
Mehmet, evet, mastürbasyon yapmaya çalıştığım zaman huzursuzlanıyorum. Bu duruma düşmüş olmaktan dolayı oldukça kızgınım. Bundan hoşlanmıyorum, bana erkeksi gelmiyor.
Doktor Keçe, evet, geçen sefer bunu konuşmuştuk ve mastürbasyonun kontrolünüzü kazanmanıza yardım etmek üzere yapacağınız kısa süreli ya da geçici bir şey olduğunu kabul etmiştik. Size verdiğim CD'yi dinlediniz mi?
Mehmet, hayır, kendimi kızgın hissederken nasıl gevşeyebilirim?
Doktor Keçe, doğru. Gevşemeden önce bir yastığa kuvvetlice vurarak işe başlamaya ne dersiniz? Kızgınlığınızı anlayabiliyorum, oldukça olağan bir durum. Şimdi isterseniz kızgınlığınız hakkında biraz daha konuşalım mı? Erken boşalma genellikle tedavisi kolay bir bozukluktur. Ancak önce mastürbasyon egzersizleriyle sürece başlamak doğru bir tercih olur. Mehmet'in mastürbasyona reaksiyonu beklenmedik bir tepkiydi. Daha önce partnersiz kaldığı dönemlerde mastürbasyon yapmıştı. Hayat kadını karşısında ilk kez erken boşaldığı zaman da bir kızgınlık belirtisi göstermemişti. Şimdi tedavide açığa çıkmakta olan duygularını zapt etmeyi başarmıştı. Bu nedenle serin kanlı ve anlayışlı bir şekilde onu anladığımı göstermeye çalıştım. Ancak mastürbasyonun gerekliliği konusunda ödün vermeyen bir tutum sergiledim. 5 seans sonra Mehmet mastürbasyon yaparken erken boşalmasını kontrol etmeyi öğrenmeye başlamıştı. Dur başla tekniğinin mantığını tam olarak kavramıştı.
Mehmet, benden pek memnun kalmayacaksınız. Cinsel ilişki kurma yasağını bozdum ve Irina ile ilişkiye girdim. Tabii ilişki sayılırsa.
Doktor Keçe, Irina'yı çok çekici bulduğunuzu, birlikte olmaktan hoşlandığınızı ve dayanamadığınızı söylediğinizden dolayı bunu bekliyordum.
Mehmet, bana kızmış görünmüyorsunuz.
Doktor Keçe, hayır kızmadım ama üzüldüm sizin adınıza. Peki nasıldı?
Mehmet, iyi değildi.
Doktor Keçe, bu çok şaşırtıcı değil.
Mehmet, her zamankinden daha çabuk geldim. Dışarıdayken boşaldım ve bu daha önce yalnız bir kez olmuştu.
Doktor Keçe, Irina'nın tepkisi nasıl oldu?
Mehmet, pek aldırmadı. Hiçbir zaman aldırmaz.
Doktor Keçe, en azından sizi suçlamamış.
Mehmet, ben kendimi suçladım. Değersiz hissettim.
Doktor Keçe, isterseniz başlangıçta Irina ile beraber yaptığınız alıştırmalar hakkında konuşalım. Sizi uyardığı zaman süreler nasıldı?
Mehmet her gece yapmak istedi ve oldukça destek oldu. Süreler kendi yaptığıma göre daha kısaydı ama beklediğimden de iyiydi.
Doktor Keçe, bu çok iyi. Süreleri yazdığınız kağıdı görebilir miyim?
Mehmet, tabii buyurun.
Doktor Keçe, fakat bu çok iyi, çok iyi başarmışsınız.
Mehmet, evet, hem de çok yoğun haz duygusu yaşadım ama süre olarak daha iyisini yapmam lazımdı.
Doktor Keçe, bu kadar yeterli. Önemli olan diğer aşamalarda da başarılı olmanız. Bu çok iyi, çok iyi başarmışsınız. Burada tedavi stratejisi olarak Mehmet'in terapi kurallarını yıkarak Irina ile cinsel ilişkisinde başarısız olmasını kınamaktan çok haz aldığı başarısı üzerinde yoğunlaşmayı doğru bulduk. Irina kendisiyle yapılan ilk bireysel bir görüşmede Mehmet'in kuralları yıktıktan sonra başarısız olduğu zaman ortaya çıkan öfkesini gündeme getirdi. Onu yatıştırmayı başarmıştı ancak bunu istememiş olduğu halde Mehmet'in içine girmeden boşaldığını, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Hiçbir zaman yalnızca penis hareketiyle orgazm olamamıştı ancak içinde sertleşmiş bir penis hissetmekten de hoşlanıyordu. İlerleyen zamanda Mehmet ve Irina cinsel birleşme egzersizlerine geçmişlerdi. Kadının üstte olduğu pozisyonun olumlu yanları Mehmet ile tartışılmıştı ve penis girişi ya da hareketi olmaksızın Irina üstte otururken bu pozisyonun provasını yapmışlardı. Mehmet, Irina'nın üzerimde oturuyor olması çok hoştu. Gidip gelmek hiç aklıma gelmedi.
Doktor Keçe, evet daha önce siz üstteyken cinsel ilişki kurmaktan hoşlandığınızı anlatmıştınız. Bu nedenle geçmiş bağlantıları yıkmak istiyorum.
Mehmet, ya bu durumda boşalırsam ne olacak?
Doktor Keçe, bunu düşünmemeniz gerekir. Gevşemeye çalışın. Kurallara uyarsanız kendinizi kontrol etmeyi öğreneceksiniz. Biraz hareket etmeye çalışın ancak heyecanlanmaya başladığınızı hisseder hissetmez durun ve gevşeyin. Amacınız 30 dakika durmayı ve boşalmamayı sürdürebilmek. Daha sonra boşalabilirsiniz.
Mehmet, tamam. Doktor Keçe, anlamadığınız bir şey var mı Mehmet Bey?
Mehmet, anladım. Ancak 30 dakika çok uzun bir zaman olabilir. Deneyeceğim.
Doktor Keçe, Irina Hanım, açıklamalarım yeterli oldu mu?
Irina, evet, oldukça basit görünüyor.
Doktor Keçe, Mehmet Bey, ne yapmanız gerektiğini tekrarlayabilir misiniz lütfen? Doğru anlatmış mıyım, görmek istiyorum.
Hastaya talimatların tekrarlatılması şeklindeki bu son strateji sıkıcı olabilir. Ancak hasta kural yıkan tipte ise evlerine gitmeden ve ev ödevlerini yapmadan yanlış anlamalarını düzeltmek ve direktifleri tekrar gözden geçirmek daha iyi olur. Bir hafta sonra geri geldiklerinde ikisi de seansların işe yaramış olmasından çok hoşnuttu. Mehmet biraz sürtündükten sonra boşalmasını kontrol ederek durabilmişti. Bunu birkaç kez 30 dakika süreyle uygulamışlardı ve Mehmet çok şaşırmasına rağmen sürdürebilmişti. Daha sonra diğer pozisyonlarda denediler. Mehmet için cinsel birleşmeyi sürdürmesi en güç olan pozisyon, erkeğin üstte olduğu klasik misyoner pozisyonuydu. Zamanla bu pozisyonda da kendini kontrol etmeyi başardı.
33. ayrımın sonu. Sayfa 307.